Üçüncü ayrım.
Halit Bey'le görüşmem lazım. Gani Bey, Nefise'nin başucunda bekleyen bu telaşlı aile dostunu bir an önce sarmak için ağzına gelen ilk sözü söyledi. Zannederim bahçede dolaşıyor. Bu havada mı? Enes Fikri Bey'in sesinde herkesi ayıplayan hayret gizliydi. Bahçeye doğru yürüdü. Halit Bey, havanın nemli ve soğuk olmasını aldırmaksızın hırslı bir eşkıya gibi köpürmüş denizi seyrediyor. Sanki bu uçsuz bucaksız hırçın maviliğin ötesinde özlemini çektiği çocukluk günlerinin hür ve bereketli Harran Hovası'ndaki kavurucu sıcaklığı arıyordu. Halit Bey, Enes Fikri Bey'den oldukça büyüktü. Fakat aralarındaki yaş farkına rağmen çok köklü ve terbiyeli bir dostluk içindeydiler. Halit Bey, Enis Bey'i görünce kollarını uzattı. ''Geliniz Enis Fikri Bey, bakınız deniz ne kadar davetkar. Biraz seyredelim, sonra sofraya geçeriz. Bugün sakin bir saadet içindeyim.'' Enis Fikri Bey, Halit Bey'in bu rahat halini hayretle seyretti. Halit Bey gibi tecrübeli birinin böyle umursamazlık içinde olması akla uygun değildi. Şaşkınlık içinde ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Kendisini topladı. ''Halit Bey, anlaşılan haberiniz yok. Gelmeden önce ajansı dinledim.'' Saracoğlu çok kesin konuşuyordu. İkisi birden durakladılar. Bakışlarındaki donukluk korkulu bekleyişin gerçekleştiğini anlatıyordu. Enis Fikri Bey ancak Halit Bey'in duyabileceği kadar sakin bir sesle acıyı ortaya koydu. Varlık vergisi ilan edildi. Bölüm 2. Faik Bey gece yarısı aldığı telefonla telaşlandı. Sabaha kadar uyumadan söyleyeceklerini düşündü. Kendisinde mucize satan cümbüşlü bir mesih iddiası görüyor, vekilin sözlerinin etkisinde kalacağının emniyetini taşıyordu. Aklına gelenleri bir liste halinde sıralamış, sabah bir iki ilave yaptıktan sonra cebine yerleştirmişti. Münasip bir lisan ile fikirlerini açıkça belirtecekti. Erken saatte Pendik istasyonuna geldi. Fabrika işçileri sürüler gibi tek bir istikamette sabah vardiyasını devralmaya gidiyorlardı. Tombul yanaklı bir Arnavut salepçi sabahın erken soğuğunda tarçın kokularını bulanmış tadına doyulmaz bir sıcaklık satıyordu. İstanbul'un kurtuluş günüydü. Okulun bahçesine bayraklar asılmıştı. Yaşlı bir kadın elindeki bezle tabelayı temizliyordu. Cumhuriyetlik okulu. Gar şefi saygıyla Faik Bey'e yanaştı. ''Beyefendi, trenin biraz rötarı var. İçeri buyurun, burada üşüyeceksiniz.'' Gar şefinin odasına girdiler. Bir bardak salep içti. Pencereden banyo yolcularının boynu bükük telaşlarını seyretti. Bu zinde sabah konuşmasının arkasından perişan bir akşam dönüşü gelecek, yatağa düşmüş bir ihtiyar yorgunluğu ile geceleyecekti. Trenin gelişi geciktikçe Faik Bey'in düşünceleri durgunlaşıyor, donuklaşmış bir neşe gibi etkisini kaybediyordu. Dün genç bir müfettişle meseleyi gözden geçirmiş, onun mektep kokan konuşmasına biraz hayat katmak için kendisini zorlamıştı. Karşıda adalar görülüyordu. Zihni gerilere kaydı. Büyükada'da Mithat Cemal Bey ile tanışmış, gürültülü kahramanlık şiirlerinin şöhretli şairini hayranlıkla seyretmişti. Galata noteri Mithat Cemal bir iki kadeh içtikten sonra ince duygulu dörtlükler okumaya başlamıştı. Bir mısra hala ilk işittiği gündeki etkisini sürdürüyordu. Uçurumsuz bir irtifa aradım. Tren gara girdi. Ankara Ekspresi'nin son vagonundan hatırlı misafirler indi. Minicik boylu, hareketli, sinirli görüneni maliye vekili Fuat Ağralı'ydı. Diğerleri Ağralı'nın gerisinde kıdemlerine göre düzenli ve dimdik duruyorlardı. Nazik biçimde el sıkıştılar. Vekilin üzerine oturtulmuş, başı dar omuzlarına zorla yüklenmiş bir akraba tabutu kadar büyük ve soğuktu. Kalın çerçeveli gözlüğünün üzerinden taşan gür kaşları yulaf demetleri gibi iri yüzüne dağılmıştı. Kemik renkli teni sinirlenince koyulaşan vahşi bir çıban gibi yüzüne yapışıp insana ürküntü veriyordu. Kocaman burnu macuncu malasından kurtulup hızla aşağı sarkan kayısı karamelası gibi koyu rengiyle etli iri dudaklarının üzerinde birikmişti. Gözleri hayret edilecek kadar maviydi. Bu cinaslı mavilik etkisini hemen gösteriyordu. Çocukluğunu geçirdiği Midilli Adası'nın kayalıklarından seyrettiği denizin rengini ve oynak tabiatını alıp bütün efsafıyla sert terbiyesine isindirmişti. Olduğundan farklı gözükmeyen güven içindeydi. Yüzünde taşkın öfkeyle aşikar sabır iç içe yaşıyordu. ''Bize gidelim, rahat konuşuruz.'' Faik Bey yol boyunca vekili düşünüyordu. Fuat Bey gözlerini karşısındakine çeviriyor, hükmünü verinceye kadar kırpmadan bakarak başkasının aklından geçenleri inanılmaz hızlı okuyordu. Bu bacaksız ittihatçı eskisinde Ali Paşaları, Reşit Paşaları hatırlatan ciddiyet ve kararlılık vardı. Otomobiller Erenköy'deki köşkün bahçesinde peş peşe durdular. Bahçenin tanzimindeki itina dikkat çekiyordu. Şadiye Hanım sevimli bir telaşla Fuat Bey'i karşıladı. Gün görmüş İstanbul hanımefendileri tavrıyla elini öpmek istedi. Köşkün her şeyi güzeldi. Sade tercihler yan yana gelince iddialı bir zarafete dönmüştü. Çalışma odasına çıktılar. Geniş koltuklara oturdular. Şadiye Hanım misafirlere kendiliğiyle pişirdiği kahveleri ikram etti. Fuat Bey konuya girmeden önce elindeki malı tartmaya meraklıydı. Faik Bey, Diyarbakırlıymışsın. Şairi, edebi bol yerdir. Ağralı, derin bir vukufla ediplerden, şairlerden söz ediyor, seçkin örneklerle şaşırtıcı bir hafıza sergiliyordu. Aradığı kıvamı bulmuş, havayı yumuşatmıştı. Birden sesinin tonunu değiştirdi. Evet Faik Bey, hakkınızda söylenenlerin doğru olduğuna çok zor inandım. Vergiye karşıymışsın. Faik Bey ağır bir muameleye maruz kalmıştı. Aynı üslupta cevap vermek istiyordu. Belli ki arkadaşlarının hiçbirisi kendinden yana çıkmamışlardı. Varlık vergisiyle ilgili olarak hazırladığı bütün teknik ve mali endişeler listesini kafasından attı. Berrak bir zihinle sesini yükseltti. Verginin siyasete alet edilmesine vasıta olmayınız. Bir tesadüf hissiyle hareket ediyorsanız bu size yakışmaz. Odaya sessizlik hakim oldu. Ağralı sürüklenmekte olduğu facianın derecesini kavrayacak kadar tecrübeliydi. Bir tesadüf hissiyle hareket. Bu söz Ağralı'ya ağır geldi. Ta ilk maliye müeyyizliğinden beri karşılaştığı hiçbir şeyi tesadüf hissiyle izah etmemişti. Sesi sevimli bir manzumeyi kötü okuyan mektepli kadar heyecanlıydı. Ben ittihatçılar gibi yapmıyorum. Yalnız gayrimeşru kazançlardan vergi alıyorum. Ne olacaksa olur. Bu sözler toplantının bittiğini bildiriyordu. Ağralı kestirip atmıştı. Faik Bey'in izin istemesine fırsat kalmadan kendisine yol gösterildi. Şadiye Hanım mermer eşiğe kadar yolculadı. Sesi hala misafirperverdi. Arzu ederseniz bahçıvan biraz çiçek toplasın. Hanımefendiye götürürsünüz. Ağralı Faik Bey'in gidişini pencereden seyrediyordu. Başını çevirmeden hükmünü açıkladı. Şevket, bu çocuğa dikkat et. Üşenmeyen zihni var. Fırsat yarat. Başvekile götürelim. Düşündüklerini Saracoğlu'na anlatsın. Sonra derin bir teneffüsü boşaltır gibi fısıldadı. Her ikisinde de cinsini tayin edemediğim bir delilik var. Faik Bey Erenköy'den ayrılırken sarhoş gibiydi. Hep ittihatçıları düşündü. İttihatçıların iş başına gelişleri, düşüşleri, kaçışları çocukluğuna rastlıyordu. İttihatçılık Rumeli'de doğup büyüdüğü için Anadolu'yu tanıyamamış ve pek sevilmemişti. Hiçbiri geride servet bırakmadan gittiler. Namuslu adamlarmış diye kendi kendine söylendi. Kendisini taşralı görüyor, bodur bir sahil çocuğu karşısında çabucak yıkılmış olmasını hazmedemiyordu. Günler hızlı ve kötüydü. Hitler'in yıldızı sararmaya yüz tutmuş, harp ilahı İngilizlere gülmeye başlamıştı. Otomobil Cağaloğlu yokuşunu tırmanırken beceriksizce kaybettiği savaşı teselli edecek bir şey arıyordu. Sonunda bulmuş gibi rahatladı. Cumhuriyetin ittihatçılar çapında iş görecek adamları yok diye düşündü. Arabayı durdurdu. Sakin şekilde indi. Yağmur dinmişti. Yüzü serinlik istiyordu. Vilayete doğru yürümeye başladı. Mehmet Esat Bey huzursuzdu. Yuvarlak çerçeveli gözlüğünü sık sık çıkarıp masanın üzerine atıyor, önündeki dosyaya dokunmaktan korktuğunu etrafındakilere belli etmeye çalışıyordu. Müfettişlik yıllarından edindiği bir alışkanlıkla yeşil kalemi dişleriyle çiğniyor, bütün hırsını bu kalemden almaya çalışan çaresiz birisi gibi kıvranıyordu. Kalın çizgili ceketinin içine pahalı bir vitrinden alınmış koyu renk kazağını giymişti. Dokunsa bütün vücudu sızlayacaktı. Burun deliklerinden dudaklarına uzanan geniş alan içinde kirli bir kesme şekerini andıran kırçıl bıyıkları elindeydi. Durmadan yoluyordu. Kendimi mesul hissetmiyorum. Kanunu başvekil not ettiriyor. Ben de Şevket'in yardımıyla madde haline koyuyorum. Müsteşar memurlarından bir tür af, hatta ilerisi için şefaat talep eder gibiydi. Odada 4 kişiydiler. Teftiş heyeti reisi Şevket Adalan ile İzmir defterdarı Mümtaz Tarhan, kopacak fırtınada sanki sığınacakları liman bulmuş gibi rahattılar. Faik Bey'i öne süreceklerdi. Adalan uzun boyuna geniş gövdesine uygun düşmeyecek kadar yumuşak bakışlar taşıyordu. Ağralı'nın yetiştirmesiydi. Bir gün Ağralı, himaye ettiği bu İzmirli'ye ilerisi için büyük ümitler beslediğini hissettirmiş, sonra iltifatına disiplin katmak ihtiyacı duymuştu. Şevket, şu yumuşak tabiatın olmasa iyi bir efe olabilirsin. Gövden buna müsait. Adalan başını elleri arasına almış, koltuğa çökmüştü. Fırtınanın kopacağını seziyordu. Müsteşarlık odasının en geniş duvarında Sami Yetik'in sarı kamış faciasını canlandıran tablo asılıydı. Kanıyı çeken öküzlere omuz vermiş kadının yüzüne sanki torununu okşayan bir nine mutluluğu yerleştirilmişti. Alnına gölge vermek için mor kahverengi arası bir renk seçilmiş, bu koyuluk giydiği bol çiçekli basmanın havasına hüzün getirmişti. Faik Bey Adalan'ı seyrediyordu. Bir büyük kasırganın körüğü olan bu 100 kiloluk simsiyah vücudun sanki nefesi kesilmişti. Yakından bakıldığında yüzünde bir şair ruhun kaçmayı düşünen çaresiz çırpınışları görülürdü. Yufka yürekli Adalan'ın kıvrak idareciliği belli ki Ağralı'nın elinde buruşmuştu. Kapı açıldı. Tokmağa yakın bir yerden o iri baş tekrar göründü. Haydi müsteşar, al adamlarını arkana, başvekil bekliyor. Ağralı kapıyı açık bırakıp yürüdü. İçeridekiler telaşla koşup Ağralı'nın arkasına dizildiler. Adalan teşkilat ile hükümet arasında kalın fakat oynak bir köprü oluşturuyordu. Sarıcıoğlu gelenleri ayakta kabul etti. Gerisinde ince, uzun boylu, saydam bakışlı birisi duruyordu. Münakaşa ettikleri konunun evrakını toplama telaşındaydı. Sarıcıoğlu gelenlerin elini sıktı. Fena kokulu bir şey yayılacakmış gibi huzursuzdu. Sinirli görünmemeye gayret ediyordu. Oturmadı. Etraflı bir görüşmede meselenin özüne inmek yerine ayaküstü toplantısında talimat tekrarlamayı kafasına koymuştu. Ağralı, Faik Bey ile Mümtaz Bey'i usta satranç oyuncusunun piyon açması gibi rahat bir şekilde ileri sürdü. Efendim, işte vergimizi İstanbul ve İzmir'de tatbik edecek iki delikanlı. Faik Ökte ve Mümtaz Tarhan. Sarıcıoğlu doğrudan sordu. İstanbul'da havalar nasıl? Karışık, kararsız, fırtınaya doğru. Sarıcıoğlu baskının dozunu artırmak istiyordu. Öyle tumturaklı, erdemli uzun cümleler yerine kısa sözlerle sorgusunu sürdürdü. Sözlerinde berbat ve maskara manalar çıkarmaya imkan vermeyen bir alaycılık vardı. Bunu somurtkan bir çehrede gizlemeye çalışıyordu. Muhtekirler, bezirganlar ne alemde? Ömrü devletimize dua ile meşguller. Ağralı'nın yüzünde kıs kıs gülen hem akıllı hem deli bir rahatlık belirdi. Ağralı karşı koyamayacağı bir kudret karşısında diz çökmüş, başvekilin bütün isteklerini aynen kanunlaştırmak için maliyeye aktarmıştı. Faik Bey'in Erenköy'de söylediği sözler hala kulaklarındaydı. Bir tesadüf hissiyle hareket. Sarıcıoğlu durumu fark etti. Gerginleşiyordu. Yüzündeki gençlik kadar sevimli olgunluk kaybolmaya başladı. Senden 15 günde 300 milyon lira istiyorum. Bu felaket olur efendim. Felaket insanoğlunun karşı çıkamayacağı şey değildir. Biz cumhuriyeti nasıl kurduk biliyor musun? 15 gün yetersiz, hatta imkansız. Bu işin bir de fiyat politikası var. Malları piyasaya dökeceğim. Fiyat hakkındaki emellerimiz tahakkuk etsin, o zaman sana istediğin mühleti veririm. Sarıcıoğlu'nun lehçesinde barbarlığın eline düşmüş bir mülkiye lisanı feryat ediyordu. Faik Bey son bir çırpınış daha sergilemek istedi. Bütün ümidimizi size bağlamıştık efendim. Çöz öyleyse, defterdar. Görüşme bitmişti. Başbakanlığın koridorlarında ince, uzun boylu, saydam bakışlı adam koşarak kafileye katıldı. Ben, hariciye vekaleti hukuk müşaviri Emin Sipahi. Cesaretinizi tebrik ederim. Lakin ifadenizin anlaşıldığından emin değilim. Faik Bey, Emin Bey'in yüzünde sadelik içine yerleştirilmiş bir güven seyretti. Bu güven ince nakışlı bir ipek seccade gibi serilmişti. Bu bir soygundur, Emin Bey efendi. Nasıl hatırlanacağız kim bilir? Kimsenin umurunda mı? Emin Sipahi Bey biraz evvel içeride işittiği azarın etkisiyle perişandı. Kanunla ilgili endişelerini pekiştirmek için elçiliklerin baskı kuracağını söyleyince Sarıcıoğlu hiddetlenmişti. Her sözünde mana, her fikrinde hikmet olduğuna inanmış bir vaiz gibiydi. Söyle o aptal Olimpos sakinlerine dağlarında otursunlar. Sonra sert bir sedir yastığına dayanmış paşa tavrı takınarak eklemişti. Arkadaş, ben Osmanlı sadrazamı değilim. Bana böyle bir teklifte bulunamazlar. Emin Sipahi Bey görüşmeyi hariciye vekili Numan Menemencioğlu'na aktarınca tecrübeli vekil memurunu sakinleştirmek için bir püro ikram etmiş, sonra fısıldamıştı. Saracoğlu İstanbul'u Bizans, Ankara'yı da Edirne sanıyor. Bizans'ı yeniden fete çıkmış bir cumhuriyet yeniçerisinin heyecanı bu. Geçer. Defterdar Ankara'dan ayrılırken Adalan, ocak arkadaşı Faik Bey'i kucaklamış, dostça sarılmıştı. Aralarında kıramadıkları bir buzlu cam duruyordu. Faik, 20 yıldır birbirimizi tanırız. Mülkiyeden gelen bir hukukumuz var. İşin vahametini gördün. Faziletin fazlası devleti rahatsız ediyor. Bunun fazilet ile alakası yok. Akıl işi bu. Beni ne şefkatte zorla ne de şiddette. Biz lav saçan bir yanardağın yanındaki iki küçük kıvılcım kadar hiçiz. Varlık vergisinin uygulama sorumluluğu maliye teftiş heyetine verilmişti. Bütün emirler teşkilata müfettişler aracılığıyla aktarılacaktı. Çiçeği burnunda müfettiş olarak Memduh Aytür bu sisteme ayaklı tamim diye ad takmıştı. Heyetin reisi olarak Adalan rahatsızdı. Saracoğlu ile Avralı'ya karşı gelemediği için maliyeyi sürüklediği bu badirede hiç olmazsa dürüst tutabilmek için çırpınışlar içindeydi. İstanbul defterdarına talimat verirken dikkat et, tek başınasın demeye getiriyordu. Kendisine çekidüzen vermeye fırsat bulmadan ihtiyarlayan bir emektarı sokağa salıyordu. Faik Bey'in eline bir liste tutuşturdu. Bu listeyi vekil müfettişlere hazırlatmış. Mehmet epey emek vermiş. Teklifi bana makul geldi. Tetkik et. Mehmet dürüst çocuktur. Faik Bey dosyayı çantasına koyarken Adalan son ikazını yaptı. Verginin tahakkukunda parti müfettişlerine de yetki verildi. Sızıltı çıkarmayalım. Mehmet İzmen müfettiş olarak İstanbul'da Servet Vergileri Müdürlüğü yapıyordu. Mükellefleri dört gruba ayırmış, her listeyi grubuna göre dosyalayıp üzerine birer harf koymuştu. G. Gayrimüslimlerin, M. Müslimlerin, D. Dönmelerin, E. Ecnebilerin alameti farikasıydı. Bu listeye göre takdir komisyonları devşirilip vergi tahakkuklarına başlanacaktı. Başvekil İstanbul'dan 15 gün içinde 300 milyon lira istiyordu. Cumhuriyetin 10 yılda topladığı verginin yarısını 15 günde almayı kafasına koymuştu. Ertesi sabah hademe defterdarın kapısında sabırsızlıkla titreyen bir ihtiyarı gördü. Ak saçları çukura kaçmış gözleriyle merdiven başını gözleyen bu yaşlı adama acıdı. Bir sigara ikram etti, çay önerdi. Defterdar aslında vaktinde gelir ama dün Ankara'daydı. Gecikmesi ondandır, birazdan gelir. Yaşlı adam yakınlığı karşılıksız bırakmadı. Sohbete koyuldu. Biraz sonra Faik Bey göründü. Koşup paltosunu aldılar. Faik Bey bekleyen ihtiyarı fark etti. Saygıyla eğilip elini öpmek istedi. Hocam, hoş geldiniz. Sonra hademeleri azarladı. Neden hocamı içeri almadınız? Hademenin yüzünde huzursuzluk belirdi. İbrahim Fazıl Bey elindeki gazete demetini Faik Bey'in önüne iskambil kağıdı gibi açtı. Elleri titriyordu. Faik, oğlum, bu gazeteler herhalde kanunu tam neşretmemişler. Hayır hocam, benim gördüğüm gazetelerin hepsinde kanun tam metin halinde. Verginin itirazı, temyizi yok. Bu nasıl iş böyle? 40 yıllık maliye profesörü İbrahim Fazıl Bey hayret içindeydi. Nasıl olur da itirazı, temyizi olmayan bir vergi salınırdı? Beyanı olmayan bir serveti 3-5 devşirme komisyon azasının keyfine bırakmak, sonra hasetlerin, tamahların hesabına devleti alet etmek. Cumhuriyete yakışır mıydı? Ağlayacak kadar dolmuştu. Sözlerinde Saracoğlu'nu andıran hava vardı. Cumhuriyeti nasıl kurduğumuzu bilmiyor mu bunlar? İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı şenlikleri vardı. Taksim Meydanı Fener Alayı ile ışıl ışıldı. Faik Bey törene katılmış İstanbul'u seyrediyordu. Geçit resmi bitince hemşerisi Burhanettin Sami Bey'e yemeğe gidecekti. Burhanettin Sami Bey eşraf çocuğu olarak iyi yetiştirilmiş, sonra hiçbir işe el sürmeden bu aile mirasını tedbirli bir kahya gibi korumaya almıştı. Cihangir'in bu hakim mevkiindeki apartmanın salonundan bütün ihtişamıyla İstanbul görünüyordu. Adalar yorgundu. Çapkın ve rüyalı ruhunu bir hoyratın ellerine teslim etmiş gibi çürük gözlerle bakıyordu. Boğaz gamlı ve tatsızdı. Haliç'in kirpiklerine siyah ışıklar yağmış, sular buruşmuştu. İstanbul, bezirgen tabiatlı bir kadın pişkinliği ile son piçini doğurmak için gözlerini kapattı. İstanbul'un dürüstlüğü terbiyesiz ve mecalsiz bir benizle ölüyordu. İstanbul'da yeni bir hayat başlamıştı. Faik Bey komisyonları her gün toplanıyor, bütün gün çalışıp akşam mesaisinin bitiş saatinden sonra mükelleflerin vergileri asılıyordu. Akşam üzeri defterdarlığın kapısında birikenler ilan edilecek varlık vergisinin miktarlarını heyecan ve endişeyle bekliyorlardı. Böyle huzursuz günlerde insanı çileden çıkaran bir hızla dedikodular yayılıyor, birikmiş kıskançlıklar, hırslar, kinler en pis biçimiyle kusulup kağıtlara dökülerek ihbarlar yapılıyordu. Kimse yarınından emin değildi. Hepsinin yüzünde yorgunluk, korku, güvensizlik vardı. Çaresiz gözlerle kendilerine bir merhaba diyecek, yüreklerini su serpecek birilerini arıyorlardı. Küçük memurlar koltuk altlarına sıkıştırılmış dosyalarla komisyon kapısında bekleyenleri hınzır bir lezzetle süzüp cezalandırmaya hazır bir mubassır gibi böbürlü tavırla önlerinden geçiyorlardı. Beklenen mubassır göründü. Faik Bey defterdarlığın kapısından girdi. Telaşlıydı. Sağ solu kontrol etti. Yanındakilere talimat verdi. Çıkarın hepsini dışarı. Misafirler birazdan gelecek. Polisler, küçük memurlar, hatta hademeler sert sözlerle hepsini dışarı çıkarmaya başladı. İstanbul'un halli vakitli eşrafı, tüccarı bir sürü gibi iteklenerek kapının önüne sıralandılar. Faik Bey odasından durumu gözlüyordu. Pencereyi açıp seslendi. Görünmesinler burada. Misafirler yola çıkmışlar. Yokuşun başından bol nikelajlı siyah bıyık göründü. Önünde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Arkasından iki siyah otomobil geliyordu. Arabalar defterdarlığın önünde durdular. Şoförler koşup kapıları açtılar. Çıkanlarda kendine güven açıkça görülüyordu. Faik Bey lacivert çizgili elbisesini ilikledi, elini uzattı. Hoş geldiniz üstadım, şeref verdiniz. Üstad sıradan bir nezaketle Faik Bey'in elini sıktı. Hoş bulduk. Faik Bey arabalardan inen koyu renk elbiseli daha genç olanların elini sıktı. Onlara itibarlı davranışlar gösteren sıcakkanlılıkla hoş geldiniz dedi. Herkes gelenlerin kimliğini merak ediyordu. Monsieur Louis sordu. Kır saçlı olan kim? Lütfü Kırdar, vali. Onu tanıyorum. Öteki? Suat Hayri, Halk Partisi müfettişi. Ürgüplü bekleyenleri süzdü. Bu yukarıdan bakışın içinde hiddet kadar acım arzusu da gizliydi. Aşina bir çehre görme özlemi içindeydi. Bekleyenlerin korkulu yüzlerindeki yorgun sabırdan ürktü. Özlemi meraka dönüştü. İstanbul'un zenginleri bunlar mı? Bunların çoğu katiptirler efendim. Biz bunları mı dinleyeceğiz şimdi? Estağfurullah efendim. Ürgüplü, vali ve yanlarında getirdikleri bu iddialı kalabalık kimleri dinleyecekti? Belediye meclisi üyeleriyle ticaret odası müvessilleri defterdarın odası önünde bekliyorlardı. Misafirler görününce derlenip toparlandılar. İki yana çekilip yol verdiler. Bir odacı koşup kapıyı açtı. Misafirler odaya alındı. Faik Bey takdir komisyonunun üyelerini takdim etti. Mithat Nemli Bey ticaret odasından. Bican Bey belediye meclisinden. Sonra diğer üyeler sırayla kendilerini parti müfettişine tanıttılar. Nuri Dağdelen, Tevfik Amca, Ferit Hamal. Hazin bir kemençe sesi İstanbul'un üzerinde dolaşıyordu. Yarın bir istibdatın kanaviçesi dokunacaktı. Kapının önündeki kalabalığın huzursuzluğu artıyordu. Telaşla kapı açıldı. Orta boylu bir genç kapıda göründü. Gözlüğünü taktı. Elindekini yüksek sesle okumaya başladı. Komisyonun ittifakla aldığı karar mucibince bundan böyle mükelleflerin bizzat gelmeleri icap etmektedir. Katiplerin hatta akrabalarının defterdarlığa girmeleri yasaktır. Bekleyenleri ayakta tutan o kas katı tahammül birden sünepe bir hazla gevşedi. Hepsi bir yönde dağılmaya başladı. Monsieur Louis sirkeciye doğru yürüyordu. Yağmur hızlanmıştı. Cağaloğlu'ndan kopup yıldırım hızıyla aşağı doğru koşan müvezzi çocuklar bir yandan ellerindeki gazeteleri sağa sola sallayarak dikkat çekmek istiyor, öte yandan en çığırtkan sesleriyle çevreyi uyarıyorlardı. Haydi gece postası, son haberler. Vergi ödemeyenler Aşkale'ye sürgün edilecek. Aşkale'ye sürgün. Akşamın ilk karanlığı ile birlikte Nefis'te kulübe geldi. Yalnızdı. Gani Bey kendisini kapıda karşıladı. Doğru oyun salonuna girdiler. Bugün şansınızı benim için deneyin. Nefis'te Gani Bey'in talihini denemeye karar verdi. Sigarasını ağızlığına yerleştirdi. Yağmur bütün şiddetiyle boşandı. Monsieur Louis iskelede bir saçağın altına sığınmış Halit Bey'in arabasını bekliyordu. Böyle havalarda Halit Bey vapurla geçerdi. Kendisine söyleyeceği acil şeyler vardı. Araba göründü. Halit Bey, Monsieur Louis'i sırılsıklam beklerken görünce endişeye kapıldı. Heyecan içinde titredi. Yoksa... İyi günler efendim. Dün yeni vergiler ilan edilmiş. Korkuttunuz beni Monsieur. Üzüleceğim şeyler söylemenizden korkuyordum. Halit Bey'in içinde yersiz bir sükunet belirdi. Birlikte vapura girdiler. Lüks kamaraya doğru yürüdüler. Oturanları selamladılar. Eski sevinçli merhabaların yerini şimdi sıra savan baş sallayışları almıştı. Oturdular. Dışarıda azgın bir rüzgar vardı. Halit Bey bir süre dışarısını seyretti. Karşıda ıslak bir koyuluk içinde saray burnu görünüyordu. Gerilerde Aşır Efendi, Sultan Hamam, Mahmut Paşa Cağaloğlu vardı. Gerilerde Bekir Bey, Durmuş Bey, Destegül Hanım, Nimet Hanım vardı. Dişleri görünmeye başlayan Halit İbrahim vardı. Hayat hızla değişmişti. Bir yılda insan hafsalasının kavrayamayacağı bir sürat gelip İstanbul'un üzerine abanmış, yerleşik ne varsa hepsini alt üst etmişti. Daha bir yıl önce elini bile öptürmekten tiksindiği Durmuş Çavuş'u evinde ağırlamış ve Sirkeci'deki hanın pazarlığını yapmıştı. Sofrada Durmuş'un Nefise'ye bakışlarındaki cıvık ısrarı nasıl tahammül edebildiğine kendisi bile şaşmıştı. Durmuş dönerken Bekir'e "bu karının gözlerinde kimse de görmediğim bir hatır var" demişti. Bekir bile o eski Bekir değildi. Her ay Halit Bey'in Nişancadaki sıra evlerinden birini satıyordu. Halit Bey sanki günlük güneşlik bir hayatın sahibiydi. Hiçbir şey olmamış gibi akşam kulüpte dostları ile umumi memleket meseleleri üzerinde tartışıyordu. Kendisine 60 bin lira vergi konulmuştu. Taksitlerini sektirmeksizin ödüyordu. Son taksidi için nakde ihtiyacı vardı. Aklından Teşvikiye'deki evi satmayı geçiriyordu. Eline geçecek para ile hem vergiyi ödeyecek hem de epeydir birikmiş esnaf borçlarını tasfiye edecekti. Bu işi halletmesi için Bekir Bey'den rica etmiş, hatta biraz da yalvarmıştı. Bekir öğleden evvel işi bitirecekti. Halit Bey Enis Bey'e hak veriyordu. Enis Fikri Bey, servet başka şeydir, nakit başka şey. Hangisine ne zaman ihtiyaç olduğunu kestirmek bir maharettir demişti. Halit Bey'in servete değil nakde ihtiyacı vardı. Halit Bey dalgınlığını bıraktı. Bir sigara çıkardı. Karşısındakine de uzattı. Gözlerini ısrarla Monsieur Louis'den kaçırıyordu. Faydasız bir şeyi sürdürmek ağrına gidiyordu. Şimdi anlatınız. Monsieur Bernard'ı Aşkale'ye gönderiyorlar. Evine geçmiş olsun demeye gittim. Benim de üzüntülerimi söylediniz sanırım. Müsait bir zamanda eşini ziyaret edeceğim. Madame Bernard geçen ay öldü. Monsieur Louis'e artık eski saygısına yeni bir cesaret kazandırmış, kendi gerçeğini görmekten ısrarla kaçınan bu savurgan paşazadeyi silkelemeye karar vermişti. İşleriniz fevkalade bir hızla felakete gidiyor. Elde avuçta ne varsa bir bir satıp savuruyorsunuz. İhtiyaçlarınızı anlıyorum ama bu başıboşluğu anlayamıyorum. İşiniz de hayatınız da bir labualilik içinde. Kimselere rezil olmadan buna bir çare bulunuz. Halit Bey sokak kabadayısından dayak yemiş yaşlı bir ihtiyar gibi sersemlediğini hissetti. Cevap verecek takati bile kalmamıştı. Karşısında oturan adam bir türlü cesaret edip zihninde hesabını yapamadığı bu düzensiz gidişi bütün açıklığı ile suratına haykırmıştı. Gözlerini Monsieur Louis'e çevirdi. Belki yıllardan beri bu saygılı adamın kurnaz gözlerine böyle derinden ve istekli bakmamıştı. Monsieur Louis başını öne eğdi. "Bayan Nora size emanet. Bu acıya dayanamaz." Uzun süre birbirlerine baktılar. Vapur iskeleye yanaşıyordu. Toplanmak istediler. Monsieur Louis eski saygısını yeniden takındı. Sesi titriyordu. Bayan Nora'ya da varlık vergisi koymuşlar. Tam 400 bin lira. Halit Bey olduğu yere çöktü, rengi uçtu. Vapur iskeleye yanaştı. Monsieur Louis koluna girip yardım etmek istedi. Bu parayı ödememiz imkansız. Üstelik haksızlık. Bayan Nora'nın vergisi gayrimüslim listesinde. Biliyorsunuz tamamen keyfi. Haksızlık bu, haksızlık. Halit Bey'in sesi kendi içinde yankılandı. Daha bir yıl dolmadan Durmuş köşeyi dönmüş, işini sağlamlaştırmıştı. Bütün Anadolu'ya mal sevkiyatı yapıyordu. Vergisini ödemeyen tüccarın haraç mezat satılan mallarını vadeli alıp Anadolu tüccarına peşin parayla satıyordu. Varlık vergisinin ilanı ile birlikte Durmuş memlekete gidip neyi var neyi yoksa hepsini satıp paraları İstanbul'a taşımıştı. Uyanıktı, acımasızdı, haindi. Her düşkünün malını ucuza kapatmış, çok kısa sürede sayılı varlık sahiplerinden biri olmuştu. Ekaliyetlerin mallarını önceden peyliyor, sonra pazarlamaya çıkıyordu. Perakende dükkanları olanlar satılan ekaliyet mallarını alıp bir süre depoda beklettikten sonra el altından dağıtıyordu. Trabzon'a, Diyarbakır'a, Denizli'ye kadar yayılmış bir şebekenin başıydı. Bekir uzak kalmaya çalıştığı bu kurnaz tezgahı önceleri ayıplamış, sonra istemeye istemeye razı olmuştu. Çelkit manifaturanın hayatta kalması için her şeyi göze almış, Durmuş'un teklifini kabul etmişti. Şimdi tıkırında yürüyen bir işin keyifli ortağıydı. Hayallerin ötesinde bir serbet kendiliğinden gelip Bekir'in ayaklarına kapanmıştı. Ne yoruluyordu ne de vicdanı sızlıyordu. Ekaliyet mallarını fiyatlandıran kaza idare merkezi takdirlerini önceden öğrenen bir tezgahın başında Durmuş'un hemşerisi Nakip Nuri Bey oturuyordu. Bu tombul, zevkli safalı, işgüzar adam uzun yıllar üzüntülü bir ömür sürmüş, kindar ve sabırlı gözlerini hiddetli bakışlarla önüne çıkan bu son fırsata dikmişti. Durmuş her gün kaza idare merkezleri arasında mekik dokuyor, tükenmez bir gayret ve açgözlülükle listeleri temin ediyordu. İstanbul'un çöküşünü omurgasından yakalamayı kafasına koymuştu. Akşam Hilmi Efendi'nin otelinde buluştular. Hilmi Efendi otelin adını, tabelasını olduğu gibi muhafaza etmişti. Ama müşteri almıyordu. Depo kalmayınca Durmuş'un ısrarı ile Bekir konuyu Hilmi'ye açmış, oteli ambara çevirmişlerdi. Hilmi Efendi kardan makul bir pay alıyordu. Önce teklife karşı biraz diklenmiş, sonra Bekir'in sözüne kapılmıştı. Hilmi, unuttun mu evden ayrılırken bana söylediklerini? Biz buralara kolay gelmedik diyordun. Bu furyadan hakkımızı almalıyız. Nakip Nuri Bey kendine güvenen adımlarla geldi. Hepsi ayağa kalkıp karşıladılar. Nakip Nuri Bey koltuğa oturdu. Gazete kağıdına sarılmış dosyayı önlerine fırlattı. Ben dediğimi yaptım. Sonra geriye yaslanıp ekledi. Sen de hazır ettin mi hemşerim? Hilmi birden sert bir tavır takındı. Sabırlı ol, tadını kaçırma işin. Durmuş'un yüzü güldü. Nakip Nuri Bey'in getirdiği dosyada gazete ilanı yapılmadan satışa çıkarılacak kıymetli gayrimenkuller ile kara borsası pahalılaşan toptancı stokları yazılıydı. Sağ ol Nuri Bey, Allah yüzünüze gülüyor. Bu fevkalade ehemmiyetli bir vesikadır. Elinizi çabuk tutun. Bekir ile Hilmi Efendi dosyayı alıp yan odaya geçtiler. Durmuş cebinden çıkardığı zarfı uzattı. Nakip Nuri Bey zarfı elinde şöyle bir okkalayıp tarttı. Mutlu bir ağırlık zevkiyle cebine yerleştirdi. Yalnız kalmışlardı. Durmuş'un önüne dörde katlanmış bir kağıt attı. Kısmet kucağına geldi. Asıl bu işte büyük para var. Büyük pay isterim. Ötekileri karıştırma. Kağıt açıldı. Kötü bir el yazısı okunuyordu. Kürkçü Mihran Ohanyan veresesine ait mallar, perakende dükkanı bulunan tüccarın müracaatı halinde pazarlıkla satılacaktır. Kaşla göz arasında bir hayatın alın yazısı değişivermişti. Nide Aksaray Oteli'nin kapısı ürkek bir itişle açıldı. Kapıda şaşkın ve çaresiz bir kadın yüzü duruyordu. İpek kumaşlar gibi bırakıldığı her yerde adamı yoldan atan sıcak bir davet hazzı veriyordu. Kadının gözlerinde rezillik hissine kapılmış temiz bir terbiye vardı. İçinde bir sızış ahlandı. Alışkın adımlarla merdivenlere yöneldi. Koptuğu yerden ağını örmek için tepeye tırmanan örümcek gibi hızlıydı. Kokuları, parıltıları, suların akışını geride bıraktı. Şeytanın soluğu kesildi. Durmuş kağıdı cebine yerleştirdi. Ayağa kalktı. Bekir'le Teşvikiye'deki evin satışını konuşmak için tam fırsattı. Yan odaya geçerken son bir defa Nakip Nuri'ye baktı. Yukarıda, sağdaki ilk oda. Nakip Nuri bir solukluk mesafede ölümsüzlük varmış gibi merdivenlere koştu. Akşam kulüpte balo vardı. Halit Bey giyinmiş Nefise'yi bekliyordu. Bahçeye çıktı. Hafif akşam serinliği başlamış, bahçedeki güllerin boyunlarını eğmişti. Fenerlerden sızan ışıklar etrafı bir şenlik bahçesine çeviriyordu. Monsieur Louis'nin sabahki sözleri kulaklarında çınlıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi eve gelmişti. Yüreği bir cendereye sıkıştırılmış gibiydi. Bekir bu işi bir an önce bitirmeliydi. Bayan Nora'nın vergisini ödeyecek imkanı kalmamıştı. Üzüntüyle Enis Bey'e gitmiş, dertleşmişti. Enis Fikri Bey dostluğuna güvenip uyarmıştı. Halit Bey, hanımefendinin kumarını kontrol etmek gerekir. Her gece bir serveti masaya bırakıyor. Çocuk bile bu kadar sorumsuz olmaz. Halit Bey yüzüne çarpan akşam serinliği ile biraz kendine gelir gibi oldu. Merak içinde Monsieur Louis ve Bekir'i bekliyordu. Evin eşyası ile birlikte Durmuş'a satılmasına razı olmuştu. İşin bir an evvel bitmesi gerekiyordu. Monsieur Louis çok uzun yıllar sonra konağın kapısını açarken heyecan içindeydi. Bayan Nora'nın gelin geldiği bu konakta delikanlılığa adım atmış, İstanbul görgüsünü bu konakta kazanmıştı. Halit Bey'i görünce saygılı tavrını takındı. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok efendim. Kime başvurduğumsa terslendim. Verginin bu hafta içinde ödenmesi şart. Yoksa hepimizin felaketi olur. Siz yarın bir defterdar beye uğrasanız... Bekir göründü. Saygısından bir şey eksilmemişti. Ama halinde, tavrında, sözlerinde insanı hayrete düşürecek bir değişiklik görülüyordu. Halit Bey'in elini sıktı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Bekir Bey. İşimizi bitirebildik mi? Hayır. Halit Bey sarsıldı. Bekir fırsatı kullanmayı öğrenmeye başlıyordu. Durmuş, eşyalar için ısrar etti. Ben kıyamadım. Şimdi bunların muhasebesini yapacak halde değiliz. Daha 3 gün bile oturmadınız orada. Bekir Bey, sizden halimi anlamanızı beklemiyorum. Ricamı yapın yeter. Durmuş yarısını veriyor. Monsieur Louis ilk defa sesini yükseltti. Goliath'ın gözüne nişan almış Davut gibi nefretini savurdu. Ne? Koskoca apartmana 40.000 lira mı? Soygundan ne farkı var bunun? Halit Bey'in sesi titredi. Bekir'le ilişkileri artık ayağa düşüyordu. Bekir Bey, bana 50.000 lira lazım. 40.000 liraya evi ben alırım. Eşyalar dahil. İsterseniz aradaki farkı size borç veririm. Faizi makul tutarız. Bekir elindeki çantayı Halit Bey'e teslim etti. Köşkün bahçesindeki aydınlık giderek yoğunlaşıyordu. Birlikte salona geçtiler. Bekir artık izinsiz oturuyordu. Rahattı. Halit Bey sigara ikram etti. Yaktı. İlk duman ince bir çizgi gibi yükseldi. Nefise bir duman kadar hafif alımlı adımlarla merdivenlerden iniyordu. Siyah bir tuvalet giymişti. Birlikte karşıladılar. Bekir ilk defa Nefise'yi bu kadar yakından seyretti. Gerçekten bu kadının yüzünde farklı bir hatır vardı. Bu hatırı önce Durmuş'un fark etmesini kıskandı. Monsieur Louis'nin rengi sarardı. Sanki merdivenlerden yıllar öncesinin Bayan Nora'sı iniyordu. Bakışlarında aynı renk, teninde aynı duruluk, nefesinde aynı sıcaklık vardı. Gülüşü Nora'nınkinden farklı uzunluktaydı. Boynundaki kolyede Salkım Hanım'ın iri taneli yakutları gülüyordu. Bekir Bey'in Durmuş'la yaptığı bu son partiydi. Teşvikiye'deki evin satılışından sonra aralarına soğukluk girmişti. Durmuş evi elden kaçırmanın kıskançlığı ile Bekir'i suçluyordu. Bekir akıllı davranmış, Durmuş'un dükkanına gidip açık seçik olayı tartışmıştı. Bekir iş iştir diyordu. Toplar hamalların sırtlarında Bekir'in deposundan Durmuş'un kamyonuna taşınıyordu. Denkler tamamlanınca kamyon yola çıkacaktı. Kamyon yola çıktı. Durmuş Bekir'le kucaklaştı. Akşama Nimet'le birlikte Teşvikiye'deki eve yemeğe geleceklerdi. Defterdar birbirini tanımayan iki dostunu tanıştırdı. Bay Rebbani, Milli Restoran Umum Müdürü. Halit Bey, müteahhitlerimizden, tüccardan, kendisi eski arkadaşımdır. Faik Bey, farklı sorunların çözümü için ziyaretine gelmiş bu iki insanın ortak bir dilde anlaşabileceklerine ihtimal vermiyordu. Durumu nasıl idare edeceğinin sıkıntısıyla ilgisi olmayan konular üzerinde kopuk cümlelerle vaziyeti kurtarmaya çalışıyordu. Bay Rebbani bu sıkıntıyı sürdürmeye niyetli değildi. Maksadını daha önce defterdarlığa açmış, emin olmak ihtiyacıyla Ankara'dan etkili birkaç kişinin aracılığını sağlamıştı. Bay Rebbani'nin kendisine veya ailesine ait bir sorunu yoktu. Elinde büyük nakit imkanlar bulunan Milli Reasürans Şirketi'nin müdürü olarak bu kaynağı gayrimenkul furyasında değerlendirmek istiyordu. Reasürans Şirketi'nin önünde milli kelimesinin bulunması aslında bu istekte önemli bir tercih nedeni oluşturuyordu. Ama Bay Rebbani satış listelerinde yer alan gayrimenkullerin önceden ekspertizini yaptırarak Milli Reasürans'ın ne kadar karlı çıkacağını iyi hesaplamıştı. Bu vatan vazifesinin ifasında defterdar beyin tavassutunu istirham etmesi önemli yarar sağlayacaktı. Bay Rebbani, Halit Bey'in adını özellikle Nefise'nin şöhretini duymuştu. Meseleyi böyle sıkıntılı bir ortamda dile getirmeyi uygun bulmadı. Saygılı ve etkili bir ayrılış sahnesi sergileyip başka bir zaman açmak üzere perdeyi kapatmayı düşündü. Faik Bey, beni kabul buyurduğunuz için teşekkür ederim. Size bu vatan vazifesinde muvaffakiyetler temenni ederim. Halit Bey sabırsızlıkla bu veda sahnesinin bitmesini bekliyordu. Erken davranıp ayağa kalkmıştı. Bay Rebbani elini Halit Bey'e uzattı. Sizi tanımakla çok müteassıs oldum efendim. Emirlerinizi beklerim. Halit Bey konuyu defterdara nasıl açacağını bütün gece düşünmüş, hatta söylenmesini uygun bulduğu bir iki dokunaklı cümleyi ezberlemişti. Kendi kendine birkaç defa sular seller gibi okuduğu cümleler bütün akıcılığını kaybetmiş, kör bir kelimeler yumağı halinde boğazında düğümlenmişti. Nutkum tutuluyor Faik Bey. Faik Bey ziyaretin konusunu tahmin ediyor ancak Halit Bey ile bağlantısını bir türlü kuramıyordu. Halit Bey kendisine ait varlık vergisi borçlarını hiç sektirmeden gününde ödemiş onurlu birkaç mükelleften birisiydi. Bu borcun ödenmesi için kendisine hazırlattığı Teşvikiye'deki evin satıldığını öğrendiği gün gerçekten üzülmüştü. Teşvikiye'deki evi Halit Bey'in gün görmüşlüğüne uygun ve güzel bir mevki diye düşünmüş ve aklından geçirdiklerini bir vesileyle Nefise Hanım'a çıtlatmıştı. Faik Bey'in bu kısacık cümlesinde Nefise'nin her akşam kumar masasında eskiyen sevimli yüzüne söylenmiş alçak gönüllü bir dost iddiası vardı. Faik Bey açıkça sormak en iyi yol diye düşündü. Halit Bey biz hemşeriyiz. Kendini sıkma, rahatla. Artık dert dinlemeye öyle alıştım ki Marco Paşa yanımda nafile kalır. Halit Bey rahatlayamıyordu. Maksadı dert anlatıp boşalmak değildi. Açıkçası yardım ihtiyacındaydı. Faik Bey hemşerilik hukukumuza sığınmaya gelmedim. Lütuf değil, anlayış arıyorum. Bu cümle ile Faik Bey durumu kavradı. Benzeri sözleri bir yıldan beri hemen her gün yüzlerce kere işitiyordu. Gerçekten çoğu kimse lütuf değil bir imkan, bir anlayış ricası ile önünde ezilip kıvranıyordu. Akıllıca ortaya konmuş haklı önerilerin hiçbirini kanun maddeleri kapsamında çözüme ulaştırmak mümkün değildi. Kanun koyucu maddelerin sertliği ile yetinmemiş, kendi katılığını kaba bir lisanla korkuya çevirip tehdit parmağını İstanbul'a çevirmişti. Lütuf değil, anlayış istemek. İstanbul'da Fatiha gibi tekrarlanan yeni bir ilahi ifade olmuştu. İsteklerin anlayışla karşılanması, namuslu bir yöneticiyi giderilmesi imkansız bir kuşku altında bırakabilirdi. En haklı isteğe bile karşı çıkmaya hazır bir mali ordusu İstanbul'u işgal altında tutuyordu. Akıllı önerilerle Ankara'ya giden yöneticiler elleri boş geri dönüp çaresizliklerine ağır sözlerle işitilmiş bir devlet azarı ekliyorlardı. Kendisini sigaya çekmek isteyen Adalan'a Karadeniz canlılığı ile Mehmet İzmen bu azarın bedelini ödetmeyi denemişti. Beyefendi, Ankara'dan İstanbul'u seyretmek size zevk veriyor mu bilmem. Lakin İstanbul'dan Ankara'yı seyretmek utançlı bir hüzün kadar ağır ve haksız. Faik Bey, servet vergileri müdürü İzmen'in cesaretinden kendine pay çıkarmasını bilmiş ve karşı çıkacağı ilk talebin doğmasını beklemişti. Şadiye Hanım'ın yufka yüreğine sığınan bir iki pişkin mükellef için durumu Ağralı'ya münasip bir lisan ile anlatmıştı. Vekil beyefendi, hanımefendinizin size atfen bahsettiği mükellef için ricasını askıda tutuyorum. Malumatınız olmasında fayda mülahaza ettim. Ağralı'nın kendisini top gibi havaya atıp hiddetle böyle bir tavassutta bulunmadığını söylediği meşin koltukta şimdi Halit Bey adeta bir suçlu gibi oturuyordu. Halit Bey, Paşazadeliğin arada bir boy gösteren cesaretini takındı. Bana 400 bin lira vergi tahakkuk ettirmişler. Rakam şaşırtıcıydı. Faik Bey, 50 bin liranın üzerinde vergi konulan bütün mükellefleri tek tek inceliyor, komisyon azasını bunlarla ilgili açıklamalar yapmak için çağırıyordu. Komisyonların vergi tahakkukunda kullandıkları kantar yoktu. Keyif hiç bu kadar başıboş kalmamıştı. Üstelik olağanüstü maddi hata ile nice mükellefin ocağı sönmüştü. Listede Halit Bey'in ismini hatırlamıyordu. Bir yanlışlık olabileceği ihtimaliyle rahattı. Böyle bir yanlışlığın düzeltilmesi Faik Bey'e bir hemşeri hukuku kazandıracaktı. Mehmet İzmen Bey'i rica etti. İzmen elindeki dosya ile geldi. Yan yana oturup tetkik ettiler. Listede bir tek 400 bin liralık tahakkuk vardı. Faik Bey rahatladı. Halit Bey, listede size ait bir vergi yok. Olanı da zaten ödediniz. Beni korkuttunuz. Halit Bey artık cesaretinin doruğuna varmak zorundaydı. Refikam için tahakkuk ettirilmiş efendim. Burada Nefise Hanım'ın da ismi yok. Cesaret doruğunu aştı ve ayıplı kahramanlık gibi hızla aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Nefise Hanım nikahlı refikam değildir. Böyle bir sözü huzurunda söylemekten hicap ediyorum. Bayan Nora hala nikahında. Vergi Bayan Nora için tahakkuk ettirilmiş. Mehmet İzmen dosyayı Faik Bey'in masasında bıraktı. Odadan çıkmadan önce Halit Bey'e acıklı sesle veda etti. Bu mahcup adamın yanında bulunmaktan utanmış gibi rahatsızdı. Geçmiş olsun. Faik Bey Bayan Nora'yı tanımıyordu. Halit Bey'in olgunluk çağında son bir güzellik isteği içinde Nefise'ye nikah kıydığını düşünmüştü. Demek ki her şeye rağmen şarkılı lezzeti bu Paris eğitimli uysal adamın damağından bir türlü uzaklaşamamıştı. Şimdi önünde çözümü imkansız bir meselenin bütün çirkinliği şeytanca bir gülüşle kendisini ortaya çıkarıyordu. Çaresizlik karşısında lafı gevelemeye gerek yoktu. Halit Bey, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Fevkalade üzüldüm. Listede Bayan Nora için G sütununda yazılı rakamın yanında ayrıca bir not düşürülmüştü. Kendisi hem erbabı ticarettendir hem de envel sahibidir. Ayrıca askere gitmediği de istihbar edilmiştir. Komisyonların nasıl bir ciddiyet içinde vergi takdir ettikleri defterdara ağır bir ders daha veriyordu. Halit Bey izinsiz dışarı çıktı. Birkaç saniye içinde geri döndü. Elinde Bekir'in getirdiği çanta duruyordu. Çantayı masanın yanına koydu. İçinde tam 40 bin lira var. Elimdeki bütün nakit. Bana mühlet veriniz. Borcumu öderim. Servetimi inkar etmiyorum. Nakit darlığım var. Telefon çaldı. Polis müdürü Haluk Nihat Bey, Aşkale'ye sürgüne gönderilecekler için Moda'da bir kamp kurulduğunu ve gideceklerin isimlerinin bildirilmesini rica ediyordu.